Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansur'un sesinden As suresinin tilavetini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Asra andolsun. Gerçekten insan kesin olarak bir kayıp içindedir. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbi Yücel'le hamd, Resulü ve Pak-ı Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 6 Behmen 1399 Hicri Kameri 11 Cemadüs-Sani 1442 ve miladi 25 Ocak 2021 Pazartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Giresun Üniversitesi Hocası Yardımcı Doçent Doktor Sayın Abbas Karaşçı ile yapan röportaj, İran basından seçmeler, İran'ın Tanbur şehri Dalahu, Sağlık Bülteni ve Yaşam Anahtarları isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İslam İnkılabı rehberi bilim insanı Şehit Fahrizade'yi takdir etti. İran'da 1.171.070 korona hastası sağlığına kavuştu. İran ile Çin meclis başkanları görüştü. Bakan Zarif, Aliyev'in altılı platform teklifini memnuniyetle karşıladı. Ve Çavuşoğlu, saldırıya uğrayan gemi hakkında yaptığı açıklamada korsanlardan henüz bir haber gelmediğini belirtti. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi bugün Şehit Muhsin Fahrizade'nin ailesini kabul etti. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi bugün Şehit Muhsin Fahrizade'nin ailesini kabul etti. Ayetullah Hamine bu görüşmede Şehit Fahrizade bilimsel makamını takdir etti. İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade 27 Kasım 2020'de Tahran eyaletinin Demavend ilçesine bağlı Afsert bölgesinde aracına düzenlenen terör saldırısında şehit düşmüştü. Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade'yi yapılan suikasttan Siyonist rejimin sorumlu tutmuştu. Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif ise olayın ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada Fahrizade'ye yönelik suikastı devlet terörü olarak tanımlamıştı.
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadatlari devlet televizyonda yayımlanan açıklamasında COVID-19 salgınıyla ilgili son bilgileri paylaşarak ülkede 1.171.070 korona hastasının sağlığına yeniden kavuştuğunu bildirdi. Sözcüler ya açıklamasında COVID-19 salgında son 24 saatte 98 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 6309 yeni vaka tespit edildiğini belirtti. Larry böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 57.481'e, vaka sayısının da 1.379.286'ya çıktığını aktardı. Virüse yakalanan hastalardan 4.057'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Larry, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1.171.070'e ulaştığı bilgisini verdi. Dünya genelinde ise korona vaka sayısı yaklaşık 100 milyona ve korona kaynaklı ölüm sayısı da 2 milyon üzerine çıkarken yaklaşık 72 milyon korona hastası da iyi sağlığına kavuşmuş bulunuyor.
İran İslam Şura Meclis Başkanı Mahmet Bakır Galibaf bugün video konferans yöntemiyle Çin Ulusal Halk Kongresi Başkanı ile görüştü. Görüşmede parlamentolar arası ilişkiler dahil ikili işbirliğine geliştirme ve pekiştirme yolları ve bölgesel ve uluslararası gelişmelerin vizyonu ele alındı. Görüşmede İslam Şura Meclis Başkanı Galibaf Çin'in yeni yılını kutlayıp İki ülkenin tarihi ve uzun soluklu münasebetlerine işaretle İslam İnkılabı zaferinden sonra iki ülkenin ilişkilerinin ekonomi, kültürel, siyasi ve parlamentolar arası olmak üzere yeni bir döneme girdiğine ve iki ülkenin bölgesel ve uluslararası gelişmelere yönelik ortak görüşlerinin ikili münasebetlerin daha da güçlenmesine yol açtığını söyledi. Galibaf geleceğin Asya ve bağımsız ülkelere ait olduğuna temasla Çin'e İran milletine karşı yaptırımları reddeden kararlı duruşundan dolayı teşekkür etti. İkili ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede Galibaf, üçüncü ülkeler ve küresel koşullar İran ile Çin arasındaki dostane ilişkileri kötü yönde etkileyemez dedi. Galibaf iki ülke liderlerinin karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi konusunda kararlı olduğunu belirterek tüm alanlardaki yakın ilişkilerimiz işbirliği ve ortak çıkarlar temelinde devam edecektir ifadesini kullandı. İran Meclis Başkanı koronavirüs salgınına karşı mücadele alanında iki ülke arasındaki işbirliğinin sürdürmesine ve ortak aşı üretimine vurgu yaptı. İran ve Çin parlamentolarının çeşitli bölgesel ve ikili alanlarda yapıcı ve etkin bir işbirliğine sahip olduğuna dikkat çeken Galibaf, parlamento işbirliğinin gelecekte de devam edeceğini söyledi. Çin yetkilisi de bu görüşmede Amerika'nın diğer ülkelere uyguladığı tek taraflı yaptırımları kınarken ülkesinin korona ile mücadele ve ortak COVID-19 aşısı üretimi konusunda işbirliği yapmak istediğini kaydetti.
İkili ilişkiler ve bölgesel konuları görüşmek üzere Bakü'de bulunan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Aliyev ve Dışişleri Bakanı Bayramov ile görüştü. Görüşmede Zarif, Dağlı Karabağ'da elde edilen zafer dolayısıyla Bakü hükümeti ve Azerbaycan halkını tebrik etti. İlham Aliyev'in bölgesel altılı platform teklifini olumlu karşılayan Zarif, İran'ın bölgede barış, istikrar ve huzurun tesisine katkı sağlayacak herhangi bir sürece yardım etmeye ve bölgesel işbirliğine hazır olduğunu söyledi. Zarif, son günlerde Tahran'da düzenlenen İran-Azerbaycan 14. Ortak Ekonomik Komisyon toplantısının verimli geçtiğini ifade ederek, İran'ın Azerbaycan'daki işgalden kurtarılan bölgelerin yeniden imar sürecine aktif olarak katılmak istediğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Aliyev de söz konusu görüşmede Tahran'ın Karabağ konusundaki duruşu için İran'a teşekkür etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de bu görüşmede yaptığı açıklamada İran'a bölgedeki son gelişmelere ilişkin tutumundan ötürü teşekkür ederek iki ülke arasındaki işbirliği seviyesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Aliyev, iki ülke arasındaki ekonomik projelere işaret ederek Dağlı Karabağ'ın yeniden inşaatında İranlı şirketlerin varlığını memnuniyetle karşıladı ve İran'ın altılı girişimine ilişkin görüşüne sıcak baktıklarını ve bu öneriyi bölgedeki barış ve ortak çıkarlar lehine değerlendirdi. Aliyev ayrıca yakında yapılacak İran-Azerbaycan-Rusya üçlü görüşmelerinin yanı sıra İran-Azerbaycan-Türkiye üçlü toplantısının yapılmasına olumlu baktıklarını ifade etti. Dışişleri Bakanı Zarif görüşme sonrası Azeri mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile ikili ve bölgesel meseleleri görüşmek üzere bir araya geldi. Zarif son günlerde yaptığı açıklamada bölge ziyareti çerçevesinde yapılacak görüşmelerin gündeminde Dağlı Karabağ meselesi olacağını belirterek bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanması için çalıştıklarını aktarmıştı.
Azerbaycanlı mevkidaşçılığa görüşen Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, İran Azerbaycan ortak sınırlarında bulunan kurtarılmış alanların yeniden inşasına aktif ve kapsamlı bir şekilde katılmaya hazır olduklarını açıkladı. Çeşitli ikili ve bölgesel alanlarda karşılıklı önemli konulara görüşmek üzere bugün Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile bir araya gelen Zarif, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarından kurtulmasının ardından Azerbaycan'da bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek başta siviller olmak üzere savaş mağdurlarına ve ailelerine başsağlığı diledi ve yeni dönemin bölgede istikrara katkı sağlayacağını ve tüm tarafların yararına olduğunu kaydetti. Bölgeye yaptığı ziyaretin Bakü'den başlamasının amacının barış ve sükuneti tesis etmek için çalışmak ve buna yardım etmek olduğunu belirten Zarif, Azerbaycan yetkilileriyle İran arasındaki yoğun görüşmelere makul seviyelere çıkmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İran'ın iki ülkenin ortak sınırlarında yer alan kurtarılmış bölgelerin yeniden inşasında aktif ve kapsamlı şekilde faaliyet göstermeye hazır olduğunu duyuran Zarif, İran-Azerbaycan Ekonomik İşbirliği Komisyonu'nun son toplantısında iki ülke arasındaki verimli görüşmeler yapıldığını kaydetti. Zarif, iki ülke arasında bir işbirliği tavanı düşünmediklerini belirterek İran'daki çeşitli ekonomik sektörlerin Azerbaycan'ın ekonomik projelerine aktif olarak katılmaya ve bölgede barış tesis etmeye tam olarak hazır olmasının iki ülke arasında transit ve koridor aktivasyonunda ve Doğu-Batı ve Kuzey-Güney koridorlarından aktifleşmesi konusundaki işbirliği için büyük bir fırsat olduğunu söyledi. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov da bu görüşmede yaptığı açıklamada iki ülke arasındaki ilişkilerine dostluk ve tarihi ve kültürel ortaklıklar temelinde olduğuna değinirken, İran'ı Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne yönelik en yüksek ve halk bazında da verdiği destekten dolayı takdir etti.
İran Enerji Bakanı bugün Tahran'da Ermenistan Ekonomi Bakanı Vahan Krobyan ile bir araya geldi. Görüşmede Bakan Erdoğan, İran ile Ermenistan arasında 3. elektrik iletim hattının yılın ilk yarısında hizmete gireceğini duyurdu. Enerji Bakanı Erdoğan, İran ile Ermenistan arasında 3. elektrik iletim hattının tamamlanması için istişarelerin yapıldığını işaretle, korona salgınına rağmen bu hattın yılın ilk yarısında hizmete gireceğini söylerken, Ermenistan Ekonomi Bakanı da bu ülkenin Aras Nehri'ndeki kirliliğin bir an evvel giderilmesi için çabasına vurgu yaparak bu meselenin bir an evvel sonuçlanmasını temenni etti. Öte yandan İran Ticari Sanayi Maden ve Tarım Odası Başkanı Gulam Hüseyin Şafii, Tahran'da Ermenistan Ekonomi Bakanı dahil Ermeni heyetin katılımıyla düzenlenen oturumda yaptığı konuşmada ikili ticari ilişkilerin gelişmesine vurgu yaparak Ermenistan Ekonomi Bakanı'nın İran ve Ermenistan'ın ortak üretime başlamasına dair düşüncesinin başarılı olacağını belirtti.
Dışişleri Sözcüsü Hatipzade Zarif'in Bakü ziyaretinin bölge için önemli sonuçları olacak. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade bugün düzenlediği basın toplantısında gündemdeki son gelişmeler hakkında açıklamada bulunarak Dışişleri Bakanı Zarif'in bölge turunun önemine vurgu yaptı. Hatipzade, İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ın bugün video konferans yöntemiyle Çin Ulusal Halk Kongresi Başkanı ile görüşeceğini duyurdu. Said Hatipzade, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif'in mevkidaşlarıyla görüşmek üzere bölge ülkelerini ziyaretinin başlandığını belirterek Zarif'in hafta sonu Türkiye'ye gideceğini bildirdi. Zarif'in Bakü'de gerçekleştirmesi planlanan görüşmelerde ikili ilişkilerin ele alınacağını belirten Hatipzade, bölgenin ikili ve çok taraflı ilişkilere ihtiyacı var. Bu kritik ziyaretin barışa geçiş sürecinde olan bölge için çok önemli sonuçları olacaktır açıklamasında bulundu. Hatipzade, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin İran'ın en önemli komşularından biri olduğunu da sözlerine ekledi. Sözcü Hatipzade, Amerika yaptırımlarının kaldırılması durumunda İran'ın yapacağı eylemleri hakkında ise henüz yeni bir gelişme olmamıştır. Ancak tutumumuz daha önce söylediğimiz gibidir. Amerika ve anlaşmadaki diğer tarafların yaptırımları kaldırmasını bekliyoruz. Bu gerçekleşmeyene kadar ve yaptırımlar kaldırılmayana kadar İran tarafından hiçbir şey olmayacak dedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade, İran ve Panama bandıralı Horse ve Free adlı petrol tankerinin Endonezya'da durdurulmasına ilişkin olarak Endonezya hükümetinden daha fazla bilgi bekliyoruz. Çünkü bununla ilgili bazı çelişkili bilgiler aldık. Elbette bu teknik bir konu ve bu sorunlar gemicilikte her zaman var olmuştur ifadesini kullandı. Hatipzade İran-Suudi Arabistan ilişkileriyle ilgili yöneltilen bir soruya da komşularımızla ilgili tutumumuz aynıdır. Cumhurbaşkanı Ruhani Hürmüz Barış Planı'nı Fars Körfezi'nin kıyısı olan ülkeleri gönderdiğinde tutumumuz oldukça netti. Biz bölgede işbirliği çerçevesinde bir mekanizma oluşturmaya çalıştığımızı gösterdik ve bu konudaki politikamız değişmemiştir cevabını verdi. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haber bültenimiz devam ediyor. İran Petrol Bakanı Bijan Hamdarzengene, Endonezya'da alıkonulan İran'a ait petrol tankerinin durumunu yakından takip ettiklerini söyledi. Petrol Enstitüsü Ekipman İmalatçıları Derneği üyeliğiyle yaptığı toplantı sırasında gazetecilere konuşan Zengene, tankerin İran petrolünü taşıdığını ifade ederek tankerin durumu yakından takip edilmektedir dedi. İran petrol endüstrisindeki yabancı şirketlerin varlığını her zaman memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Zengene, İran petrol endüstrisindeki yabancıların varlığının kabiliyetlerini güçlendirmek ve ihtiyaçları karşılamak olduğuna dikkat çekerek İran'ın kapasitesi ülkeli milli zenginlikler arasındadır diye konuştu. Zengene, en zor koşullarda kendi ayağımızın üzerinde durduğumuz bu endüstrinin insani kapasitesi petrolden daha önemlidir diye ekledi.
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Beyaz Saray'ın politikalları doğrultusunda İran karşıtı bir açıklamada bulunarak Avrupa ve Washington'un İran'ın nükleer silah elde etmesine engel olabileceğini söyledi. Maas, Amerikan Başkanı Joe Biden'in uluslararası yaklaşımlarına sıcak karşıladığına işaretle Avrupa ve Washington'un birlikte İran'ın nükleer silah elde etmesine engel olabileceğine ileri sürdü. Nükleer anlaşmanın Avrupalı üyelerinden biri olan Almanya, İngiltere ve Fransa gibi son yıllarda Amerika'nın anlaşmadan yasa dışı çekilmesinden sonra kendi vaatleri ve yükümlülüklerine yerine getirmezken İran'ın nükleer programı hakkında temelsiz açıklamalarda bulunuyor. Bu arada Rusya'nın Viyana'da uluslararası örgütler nezdindeki temsilcisi Mikhail Ulyanov, nükleer anlaşma ve Biden yönetiminin yeniden anlaşmaya dönme ihtimaliyle ilgili paylaştığı bir tweet'te, İran ve nükleer anlaşma ile ilgili kötümser görüşlere aldırış etmemek gerektiğini vurguladı.
Amerikan Ordusu Merkez Kuvvetler Komutanlığı isimli terör örgütü başkanı Frank McKenzie yaptığı açıklamada Amerika'nın yeni başkanı Joe Biden'ın yemin etmesiyle Washington ile Tahran'ın münasebetlerinin fırsat dönemine girdiğini savundu. Batı Asya yolunda gazetecileri konuşan Amerikan askeri yetkili İran'ın Trump'ın görevinin son günlerinde İran'ın bölgede hiçbir Amerikan hedefine doğrudan saldırmadığını, Irak ve bölgenin diğer noktalarında kendi vekalet oyuncularını büyük ölçüde yönettiğini ifade etti. CENTCOM Başkanı Washington'un yeni yönetiminin bu ülkenin politikalarını gözden geçirme peşinde olduğunu belirterek İran'da yeni hükümet ile temas kurmak için siyasi bir hesabın olduğunu düşündüğünü söyledi.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamoğlu'nu ziyaret eden Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Deva olarak bizim Saadet Partisi ile yakın olmamız, istişare etmemiz büyük önem taşıyor. Ülkemizde yönetim zihniyeti problemi var dedi. Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan beraberindeki heyetle birlikte Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamoğluoğlu'nu ziyaret etti. Saadet Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşme sonrası Karamoğluoğlu ve Babacan ortak basın toplantısı düzenledi.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gine Körfezi'nde saldırıya uğrayan gemiyle ilgili olarak açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da süreci başından beri takip ettiğini belirten Çavuşoğlu, korsanlardan henüz bir haber gelmedi. Bölge ülkelerinin hepsiyle temasa geçtik dedi. Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Gine Körfezi'nde korsanların saldırısına uğrayan Liberya bayraklı Mozart isimli konteyner gemisiyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Geminin yabancı bandıralı personelin Türk olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, 15 vatandaşımız şu anda kaçırılmış durumda. Gemi dün akşam itibariyle limana yaklaştı. Biraz açıkta daha doğrusu. Ve dün akşam güvenlik güçleriyle ve büyükelçimiz bir ekip gemiye çıktılar ve gemi temiz. Herhangi bir korsan ve konuya başkasının sızmadığını anladılar. Güvenlikle ilgili sıkıntı yok dedi.
Türkiye'de ölümüne sebep olan koronavirüs salgınında sıkı tedbirler sonucu vaka sayıları düşüyor. Ayrıntılı haberi arkadaşımızdan dinliyorsunuz.
Türkiye'de şimdiye kadar 24.789 yurttaşın ölümüne sebep olan koronavirüs salgınında sıkı tedbirler sonucu vaka sayıları düşerken İzmir Tabip Odası'ndan Sağlık Bakanlığı'na uyarı geldi. İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı, şehirdeki durumla ilgili bilgi verirken tedbirlerin gevşetilmemesini, aksine daha da sıkılaştırılmasını istedi. Çamlı, kontrollü normal hayat denilerek kısıtlamaların kaldırılması Türkiye'de 30 binli vaka sayısı ile karşımıza çıkmıştı. Şu an vakalar düştü ancak tedbirleri gevşetirsek yine başa döneriz dedi. İzmir'de 1,5 ay öncesinde günlük 5 bin olan vaka sayısının 200-300 civarına indiğini belirten Çamlı, 100 testten 35-36 pozitif çıkarken şimdi %8-10 aralığında. Koronavirüs testi için başvuruların sayısı ve hastaneye yatış oranı da azaldı. Ciddi düşüş olduğu görülüyor. Gerek alınan tedbirler gerekse gerçek verilerin paylaşılması ile farkındalık gelişti. Vatandaşlar rehavetten kurtularak gönüllü karantinaya başladı. Başarı hikayesi anlatmaktan vazgeçerek gerçek sayıları verip geç olsa doğruyu buldular dedi. Tabip Odası Başkanı Çamlı aşılama süreciyle ilgili de eleştirilerde bulundu. %100 etkili aşının bile salgında etkili olabilmesi için toplumun %65-70'ine uygulanması gerektiğini vurgulayan Çamlı, bu da ülkemiz için 120 milyon doz aşı demektir. 60 milyon kişi aşılanmalı. Aşı etkisi %80 ise toplumun %85-90'ının aşılanması gerekiyor. Bu sağlanmadan koruyucu etkisinden yüksek oranda bahsedebilmek çok doğru olmaz. Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre 50 milyon dozluk bağlantı yapılabildi. Kalan 70-80 ne olacak belli değil. Bununla ilgili detaylar kamuoyu ile paylaşılmıyor. Şeffaf olmayan süreç aşılamada da devam ediyor. Şu ana kadar sadece 3 milyon doz geldi. Bakanın verdiği tarihe göre şu an 30 milyon doz gelmiş olması gerekiyordu. Bir sonraki parti ne zaman gelecek belli değil. Açıklama da yapılmıyor yorumunu yaptı. Tahran Radyosu Mavi Ankara.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, bültenimize kısa haberlerle son vermek istiyoruz. Türk ve Yunan heyetleri arasındaki istikrarlı görüşmeler 5 yıl sonra bugün İstanbul'da gerçekleşti. Saat 11'de başlayan görüşmeler yaklaşık 3,5 saat kadar sürdü.
Irak'ta kaynaklar Amerikan askeri konvoyuna saldırı düzenlendiğini duyurdu. Sabere News Telegram kanalında yer alan habere göre Amerikan askerlerine ait bir lojistik destek konvoyu Basra Nasiriye otoyolundan geçerken saldırıya uğradı.
Yemen'in kuzeyinde yer alan Saadet'e binlerce Yemenli katılımıyla Amerikan tarafından Ensarullah'ın terörist olarak nitelendirilmesini protesto edildi.
Suudi Arabistan'da Kara Salman, kararname ile Merkez Bankası Başkanı Halife'yi görevden alarak yerine mübareki atadı.
Ve son haberimiz, Amerika'nın eski başkanı Donald Trump'ın aziz soruşturması oturumuna açılmasına 2 hafta kala kongrenin bazı üyelerinin tehdit edildiği bildiriliyor.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumları ile devam ediyor. İlk yorumumuz, Irak'ta IŞİD'in terör eylemlerinin artma nedenleri başlığını taşıyor. Terör örgütü IŞİD'in kalıntıları cumartesi günü akşam saatlerinde Salahaddin velayetinde Haşir Şabi'ye ait olan bir noktaya saldırarak Haşir Şabi mensubu 11 kişi şehit ederken 8 kişiyi de yaraladı. Geçen Perşembe günü de Irak'ın başkenti Bağdat'ta meydana gelen ve terör örgütü IŞİD'in üstlendiği intihar saldırılarında en az 35 kişi hayatını kaybederken 110 kişi de yaralandı. Bu olaylarla ilgili birkaç konu üzerinde durulması gerekiyor. Birincisi Bağdat'taki patlama ve IŞİD kalıntılarının Selahaddin'de Haşi Şabi mensuplarının saldırması, Amerika'da Biden yönetiminin iktidara gelmesinin hemen ardından vuku bulmuş olmasıdır. Bu olaylar bir nevi Amerika'ya Irak'ın güvenlik açısından boşluk ile karşı karşıya oldu ve Amerikan askerlerinin bu ülkede kalması gerektiğine dair bir mesaj gönderiyor. Irak'taki bazı siyasi gruplar ve direniş hareketleri Amerikan askerlerinin bu ülkeden çekilmesini isterken, hükümetin içindeki bazıları dahil kimi siyasi gruplar ve şahsiyetler Amerikan askerlerinin Irak'taki varlığının sürmesinden yana. Anlaşılan terör örgütü IŞİD'in şu sıralarda Irak'ta tırmandırdığı eylemleri Amerikan askerlerini bu ülkede tutmaya ve parlamentonun da Amerikan askerlerinin Irak'tan çekilmesini isteyen kararının hayata geçirmeye dönük çabaların bir parçasıdır. Bu durumda Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin yaptığı açıklamada Amerika'nın yeni yönetiminden stratejik görüşmelerle ilgili toplantılara devam etmesi ve Amerikan askerlerinin varlığı ile ilgili yeni müzakere ekibini belirlemesini istedi. Başka bir hususla Amerika'nın Suriye'de Irak'a binlerce IŞİD unsurunu getirdiğine dair türlü kanıt ve belgelerin bulunmasıdır. Amerika böylece kendi askerlerinin varlığının koruması zaruretine günümüzde eskisinden ziyade ihtiyaç duyulmuş gibi bir görüntü vermeye çalışıyor. Irak güvenlik uzmanlarından Sabah El Akili bu bağlamda şöyle diyor. Amerikan askeri konvoyunun Suriye topraklarından 4000 IŞİD'li Irak'a getirdiğini ve Amerikan konvoylarının teftiş edilmesine izin verilmediğini gösteren bilgilere sahibiz. Görünen o ki Irak'a giren unsurlar, intihar eylemleri ve Haşi Şabi'ye saldırıları gerçekleştiriyor. Başka bir konuda Bağdat'a Perşembe günü meydana gelen patlamaların ardından hükümet ve güvenlik güçlerinin bir kısmının başkentin güvenliğini korumaya yoğunlaşmış olması ve böylece IŞİD kalıntılarının Irak'ın diğer noktalarında Haşi Şabi'ye saldırı fırsatı yakalamış olmasıdır. Üzerinde durması gereken diğer bir husus da terör örgütü IŞİD, Irak'ta yok edilmiş olmasına rağmen son günlerdeki eylemleriyle örgütün hala Irak'ta uyuyan hücrelerinin bulunması hakkındadır. 2014 yılındaki gibi IŞİD'in yeniden oluşturulması küçük bir ihtimal olsa da örgütün kalıntılarının bazı karşıt gruplarla bağlantısı ve bazı yabancı ülkelerin IŞİD kalıntılarına desteği ve de Irak'ta siyasi istikrarsızlığın sürmesi IŞİD'lilerin Irak'ta yeniden terör estirmesi için ortam sağlamıştır. Ve son husus ise Haşi Şabi güçlerinin cumartesini pazara bağlayan gecede IŞİD'liler ile çatışmaya girmesi bir kez daha Amerika dahil dış baskıya rağmen Haşi Şabi güçleri Irak'ın toprak bütünlüğü ve bu ülke halkının güvenliğini korumakta da öncü bir güç olmasıdır.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise Erdoğan'ın gazetecilere kötü muameleye karşı sessizliğinin eleştirilmesi etrafında. Ankara yönetimi ülkede gazeteciler ve basın mensuplarına yönelik yapılanlara karşı sessiz kalmakla suçlanıyor. Ankara yetkililerin gazetecilere karşı kötü muameleye yönelik sessizliğine muhalefet partilerinden bazı isimler tepki göstermeye başladı. Örneğin bir zamanlar AK Parti'de Erdoğan yönetiminin yanında yer alan Ali Babacan gibi bir isim bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın politikaları ve gazeteciler ve siyasilere yapılanlara karşı sessizliğini kınıyor. Deva Partisi Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ülkede siyasetçiler ve gazetecilere yönelik kötü muameleler karşısında sessizliğini eleştirerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ülkede siyasetçiler ve gazetecilere yönelik saldırılar ve tehditlere karşı sessiz kalmasını çok tehlikeli nitelerken kanunun hakim olduğu bir ülkede tehditler ve şiddete yer olmadığını belirtti. Babacan açıklamasının devamında Erdoğan'ın siyasetçiler ve gazetecilere yönelik şiddet ve tehditler karşısında sessiz kaldığını ancak başka herhangi bir konuda konuştuğunu sözlerine ekledi. Bundan önce de Türkiye'de muhalif isimlerden Erdoğan yönetiminin iç ve dış politikalarına eleştiri ve tepki gelmişti. Muhalif isimlerin tutuklanması, ekonomik durgunluk, enflasyon rakamları ve işsizliğin artması ve de Ankara'nın gereksiz yere Irak ve Suriye'nin iç işlerine müdahalesi gibi konular muhalif Türk siyasiler tarafından sık sık eleştirilere yol açmıştır. Nitekim Babacan yaptığı açıklamada Türkiye'de ülkenin mevcut yasaları değil bizzat Erdoğan'ın isteklerine uygun kararlar alındığını, Erdoğan yönetiminin eylemlerinin Türkiye'de yoksul kuşağın oluşmasına yol açtığını, gazeteciler ve siyasilere yönelik şiddet karşısında sessiz kalan Erdoğan'ın başka bir şey hakkında konuştuğunu kaydetti. Babacan'ın söz konusu eleştirisi son dönemde Deva Partisi Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ ve yine Deva Partisi'ne yakın gazetecilerin biri sayılan Uğuroğlu'nun saldırıya uğradığı bir dönemde dikkat çekiyor. Siyasilerin Ankara yönetimine peş peşe yönelttikleri eleştirilerin muhalif isimler ve basın mensuplarına yönelik şiddetin kısmen azalmasına yol açabileceği kimi uzmanlar tarafından ifade ediliyor. Türkiye'nin bugün karşı karşıya kaldığı iç ve dış sorunların büyük bir kısmı Ankara yönetiminin içeride yanlış ekonomik politikaları ve dışarıda komşu ülkelerin işlerine müdahalesinden kaynaklanıyor. Bu nedenle eski Türk diplomatlar daha önce Erdoğan'ı Suriye'de terör örgütlerini desteklemekle suçladı. Türkiye'nin eski Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış geçen ay yaptığı açıklamada Ankara yönetiminin komşularının işlerine müdahalesi dahil izlediği politikalarını eleştirerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'de başta olmak üzere teröristlere verdiği desteği yüzünden yaşanan sorunlardan sorumlu olduğunu kaydetmişti. Türkiye'de muhalif isim ve gazetecilerin yanı sıra uluslararası örgütler de defalarca Erdoğan yönetiminin basın mensupları ve gazetecilere yönelik politikalarını eleştirerek Türkiye'nin dünyanın en büyük gazeteci hapishanesi olduğunu bildirmişlerdir. Türkiye'de geçen sene onlarca gazetecinin tutuklandığını bildiren uluslararası örgütler Ankara'dan ifade ve basın özgürlüğüne saygı göstermeye çağırmış bulunuyorlar. Muhalif Türk siyasiler de Ankara'nın yanlış politikalarının Türkiye'yi içeri ve dışarıda birçok sorunla karşı karşıya bıraktığına inanıyorlar. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Amerika'da Joe Biden'ın tanıtılması töreninin ardından yeni hükümetin işe başlamasıyla Amerika dış siyaseti alanında da değişikliklerin alametleri belirlemeye başladı değerli dinleyicilerimiz. Buna rağmen Biden döneminde Amerika'nın dış siyaseti hususundaki muğlaklıklar ve tereddütlerinin de olduğu gözlemlenmektedir. etmektedir. Biden'in dış siyaset alanındaki girişimleri aslında Donald Trump'ın bu alanlardaki girişimlerini tersine çevirmek doğrultusunda gerçekleştirildi. Trump hükümeti önce Amerika sloganı ve tek taraflık siyasetler çerçevesinde belli ve planlı bir şekilde birçok uluslararası kurum ve kuruluşlardan ve de anlaşma ve sözleşmelerden Amerika'yı çekerek çok taraflılık araçlarını ve mekanizmalarını yok etmeye çalıştı. Biz bugün sohbetimizde Biden yönetiminin dış politikası ve müttefikleriyle ilgili olan ilişkisi ve genel anlamda bölgemize karşı olan bakış açısını uzman konuğumuzla konuşmak istiyoruz. Giresun Üniversitesi'nden Uluslararası İlişkiler Bölüm Öğretim Üyesi ve Karasan Müdürü Yardımcı Doçent Doktor Sayın Abbas Kararslı hocamız bizimle birlikte. Abbas hocam hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk bütün dinleyiciler. Saygıyla sevgiyle selamlıyorum.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için efendim. Fars Körfezi kıyısındaki ülkelerin bölgeyi istikrarsız hale getirdiği gerçeğine söyleyişlerimizde defalarca vurgu yaptınız bu konuya. Acaba demokratlar döneminde Amerika'nın başta Suudi Arabistan olmak üzere müttefikleri nasıl bir performans sergileyecek Amerika için?
Şöyle söylemek gerekiyor. Artık mutlaka şöyle bir durum var. Mehmet Bin Selman veya Katar veya Bahreyn veya o küçük tefek ülkeler eskisi gibi Kushner arkalarını alıp, Trump arkalarını alıp her istediklerini yapmakta yapamayacaklar. Bu muhtemelen şeyle bile ilgili olabilir. Yemen Savaşı ile ilgili olabilir. Biliyorsunuz Yemenli savaşçılar bazen tarihsiz kaldıklarında Suudi Arabistan'ın petrol şirketi olan Aramco'ya saldırılar yapıyorlar. Oraya vuruyorlar ve Suudi Arabistan'ın petrolünde aksama meydana geliyor. Amerikan emperyalizmi için Yemen'in veya Suudi Arabistan'ın güvenliğinden çok Aramco'nun yani dünyanın en büyük ne derler 200 trilyon dolarlık bir sermayesi var Amerika'nın orada. Onun güvenliği önemli. Onun hisse senetleri önemli. Bu nedenle dolayı zaten Amerika'nın Yemen'deki bu denli sürdürülen Mehmet Bin Selman'ın özellikle inadına bu savaşı sürdürmesi Yemen halkına karşı çok fazla da hoşnut kalmıyor. Kaldıkça demokratların nihayetinde Amerikan kamuoyunda da bir demokrasi, insan hakları parantezinde bir böyle bir şeyler var yani imajlar var. Bu imajlar yerine bir olmuş vaziyettedir. Bu nedenle de demin dediğim gibi bütün bu bölgedeki gelişmeleri ben şöyle değerlendiriyorum. Acaba demokratlar tamamen hakim olduklarında işte bütün Amerika'nın dışarıdaki dış politikasına, CIA'sine ve dışarıdaki binlerce bağlantısına biz bu kadar fazla başka yerlerde yapamayacağız diye yeni yönetimi bir oldu bittiyle karşı karşıya bırakmak da bunların bir siyaseti midir? Bu da şey kaynaklı olabilir. Riyad ve Riyad'la Tel Aviv'in ortaklaşa bir planı olabilir. Onun altında kümelendirebiliriz Katar'ı, Birleşik Arap Emirlikleri'ni, Bahreyn'i ve diğerlerini ama muhtemelen şu anda da böyle bir şey olabilir. Yani Riyad ve Tel Aviv ekseninde Trump zamanından elde ettiğimiz bu mevzileri kaybetmeme için demokratlar zor duruma düşürelim diye bir politika olabilir diye tahmin ediyorum.
Son soru olarak Abbas Hocam, Biden döneminde Rusya'nın konumu ile ilgili nedir fikriniz? Bölgede önemli bir faktör olan bu ülkenin siyasetleri Amerika tarafından nasıl takip edilecek sizce?
Kesin şudur ki bundan sonra bireysel değil ama gerçek Amerikan devletinin yani deniyor Biden dedi Amerikan devleti geri geliyor. Mutlaka Çin'le ve Rusya'yla bundan sonra daha derin ve daha kapsamlı krizlere şahit olacağız. Yani bu artık birazcık daha göreceğiz ki şeyin Rusya'nın, Çin'in, hatta Şanghay İşbirliği'nin, hatta bunun muhtemelen yansımasını biz Ukrayna'da göreceğiz. Ukrayna'da çekişme nasıl olacak? Ukrayna'da muhtemelen Ukrayna'daki iktidarı çok yardımcı olacak şey. Ne derler Biden yönetimi. Hatta bunun ben yavaş yavaş Moldova ve Gürcistan'a da yansıyacağını düşünüyorum. Yani Rusya'nın önünü kesme açı mutlaka Moldova'da yeni hükümete gelen yeni bir hükümet oldu. Onlara mutlaka destek verilecektir. Yine aynı şekilde Rusya içerisindeki muhaliflere. Yani bundan sonra biz bunu daha global çapta, bölgeselden çok global çapta Amerikan devletiyle Rusya'nın ve Çin'in karşı karşıya geleceklerini düşünüyoruz. Tabi bu illa silahlı olması değildir. Yumuşak güç dediğimiz birçok alternatif Amerika ile Rusya, Amerika ile Çin arasında çözüleceğine eminim ve tabii ki işte onu da bekleyip göreceğiz neler olacağını.
Abbas Hocam katıldığınız için çok teşekkür ederim efendim.
Ben teşekkür ederim. Bir dahaki yayında buluşmak umuduyla.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde Giresun Üniversitesi'nden Uluslararası İlişkiler Bölüm Öğretim Üyesi ve Karasan Müdürü Yardımcı Doçent Doktor Sayın Abbas Kara Ağaçlı hocamızla konuştuk. Biden hükümetinin dış siyaset hususundaki analizleri ve bugünkü sohbetimizi sizlerle paylaştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından nakden aktaracağız sizlere.
Keyhan gazetesinde İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Başkomutanı General Hüseyin Selami'nin koronavirüs salgını ile mücadelede uygulanan Şehit Süleymani Tarama Programı'nın vaka ve ölüm sayısının azalmasında mucizevi düzeyde etkili olduğunu vurgulaması, Pakistan İçişleri Bakanı Şeyh Reşid Ahmed'in ülkesinin hiçbir zaman korsan rejimi İsrail'i tanımayacağını vurgulaması gibi havalilere yer verilirken, Horasan gazetesinde İran'ın Sistan ve Beluşistan eyaleti Limanlar ve Denizcilik Kurumu Başkan Yardımcısı Hüseyin İbrahim'in Çabahar Limanı'nda bir radyo istasyonunun hizmete gireceğine dair açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran'ın Sistan ve Beluşistan Eyaleti Limanlar ve Denizcilik Kurumu Başkan Yardımcısı Hüseyin İbrahim'i Çabahar Limanı'nda uluslararası standartlara uygun en gelişmiş teknolojilerden yararlanılarak bir radyo istasyonu hizmete gireceğini açıkladı. Konu hakkında açıklama yapan Sistan ve Beluşistan Eyaleti Limanlar ve Denizcilik Kurumu Başkan Yardımcısı İbrahim'i Mekran sahillerinin kalkınma projelerine işaretle şunları kaydetti. Bu projenin hizmete girmesiyle birlikte Çabahar Limanı, Umman Denizi bölgesinde en profesyonel radyo istasyonuna kavuşuyor. İbrahim'in sözlerine şöyle devam etti. Bu model İran standartları ve uluslararası standartlara uygundur ve tasarımında en yeni deniz iletişim teknolojileri kullanılmıştır. İbrahim'i bu projenin hizmete girmesiyle birlikte bölgede güvenlik ve acil mesajların gönderilmesi için gerekli zemin hazırlanmış olacağını ve deniz kurtarma operasyonlarında harekete geçme süresi kısalacağını vurguladı. Çabahar Limanı, İran'ın okyanusa kıyısı bulunan ve Mekran Denizi ve Hint Okyanusu sahillerinde yer alan tek limandır.
Risalet gazetesinde John Hopkins Üniversitesi'nin Amerika'da koronavirüs vaka sayısının 25 milyon sınırına dayandığını duyurması, Dışişleri Bakanı Zarif'in İran'ın kardeş ülke Azerbaycan Cumhuriyeti ve halkının topraklarına kavuşmasından memnuniyet duyduğunu vurgulaması gibi haberlere yer verilirken, Cevan gazetesinde Siyonist İsrail'den İran'ın İHA gücüne itirafını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Korsan İsrail'in savunma alanında uzman sitesi Israel Defense, İsrail hava savunmasının İran İHA'larına karşı koymaktan aciz olduğunu belirtti. İran'ın İHA'ları ve yetenekleri hakkında bir rapor yayımlayan İsrail Defense sitesi, Korsan İsrail Hava Savunması'nın bu İHA'larla mücadelede zafiyetlerini değerlendirdi. Söz konusu site, İranlıların İsrail hava savunmasını çökertmek için taarruz gücünü geliştirdiklerini belirtti. İsrail hava savunması 3 sistemden oluştuğunu belirten söz konusu Siyonist site, bu sistemlerin füzeleri karşı koyabileceğini fakat İHA'lara karşı etkili olamadıklarını, İran İHA'lı saldırılarını denizden veya Yemen, Suriye ve Lübnan topraklarından gerçekleştirdiği takdirde İsrail hava savunmasının işi çok zor olacağını vurguladı.
Hemşeri gazetesinde İranlı bilim insanlarının ürettiği koronavirüs aşısının ikinci test aşaması ile ilgili bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İranlı bilim adamlarının ürettiği koronavirüs aşısı ikinci test aşamasına geldiği ve bu fazda 500 gönüllüye uygulanacağı belirtildi. İranlı uzmanların ürettiği koronavirüs aşısında gelinen son noktayı açıklayan aşının klinik test aşamasından sorumlu yetkili Muhammed Rıza Salihi, aşının klinik test aşamasının birinci fazı bu ayın sonuna kadar tamamlanacağını belirtti. Salihi, klinik testin birinci fazında 14 gönüllüye daha, ikinci fazında da 500 gönüllüye uygulanacağını ifade etti. Salihi ayrıca, Razi firmasının geliştirdiği koronavirüs aşısı da gelecek hafta klinik test aşamasına geçeceğini belirterek bu aşı diğer bazı ülkelerin de kullandığı yeni teknoloji ile üretildiğini kaydetti. Salihi, İran ve Küba'nın ortak aşısı ile ilgili çalışmalarında hızla devam ettiğini vurguladı.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsü'de Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parsü'de Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parstudio'yu kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ın tambur şehri Dalahu.
Değerli dinleyiciler, İran'ın farklı noktaları, farklı sanat özellikleriyle tanınmaktadır. Bu kez de İran'ın batısında bulunan Dalahu kenti, Tambur şehri olarak İran Milli Eserleri listesine alındı.
Biz de bu bağlamda sizlere özel bir program hazırladık. Birlikte dinleyelim.
İran'ın farklı bölgelerinde, özellikle de ülkenin batı kesimlerinde bir musiki enstrümanı olan tambur çalmak 6000 yıllık bir geçmişe sahip. Tambur özellikle de bu bölgede sevinç ve keder etkilerinin ayrılmaz bir parçası. Geçen hafta ise İran'ın batısındaki Kermanşah eyaletinde bulunan Dalahu şehri İran'ın tambur başkenti olarak milli eserler listesine alındı. Sohbetimizin devamında bu İran sazı ve Dalahu şehri ile ilgili sohbet etmek istiyoruz.
Milli tambur şehri olarak kayda geçen Dalahu şehri 36 bin nüfusu ile Kermanşah şehrinin batısından 100 kilometre mesafede bulunmaktadır. Bölgede bulunan tarihi kanıtlara göre bu bölge dünyadaki en önemli tambur merkezlerinden biri olmuştur. Bölgenin halkı ise çok uzun zamanlardan beri tambur sazını yapmak ve çalmakla meşgul olmuşlardır. Bu bölgenin el yapımı tambur sazları dünya müzelerinde tutulan ve sergilenen en kaliteli sazlardan sayılır.
İstatistiklere göre Kermanşah eyaleti el sanatı dalında 25 bini aşkın sanatkar çalışıyor. Eyalet genelinde aktif olarak çalışan tambur sazı yapan işletmecilerin ve atölyelerin sayısı ve Dalahu'da tamburla ilgili farklı etkinlikler bu şehrin tambur sazı şehri olarak kayda alınmasının en önemli sebeplerindendir. Bu şehirde müzik öğretimi amacıyla tambur evi diye bilinen kültürel bir merkez şehirde bina edilmiştir.
Hali hazırda 35 kadar büyük boy tambur yapımı atölyesi, 75 kadar küçük boy tambur yapımı atölyesi bu şehirde faaliyet göstermektedir. Toplam 183 sanatkar ve zanaatkar tambur yapımı alanında faaliyet göstermektedir. Ayrıca bu şehirde 700 yıllık bir geçmişe sahip bir atölyede hala tambur yapmaya devam ediyor. Aslında tambur sazı mistik ve musiki makamları üzerinden çalınan en eski İran sazlarından biridir. Bu saz 13 ila 14 perdeden oluşmaktadır. Sazın teknesi ve gövdesi ise dut ağacından ve sapı da ceviz ağacından yapılır.
Tambur sapı uzun olan telli, tezeneli müzik enstrümanlarından sayılır. Bu saz geçmişi, çeşitliliği ve farklı şekillerde ve boyutlarda olması yüzünden özel bir musiki enstrümanıdır. İran'ın güneybatısında Şuş bölgesinde bulunan M.Ö. 1500 yıllarına ait 3 kadar çömlek heykelin elinde görülen sazlar tambura benzemektedir. Ayrıca İran'ın güneybatısında taş yazıt üzerinde bulunan 3200 yıl öncesine kadar resimde de tamburlu çalgıcılar görünmektedir.
Tarihi kanıtların yanı sıra tambur kelimesinin geçmişi Orta Farsça ve Pehlevice eserlerine dayanmaktadır. Assurike Ağacı Şiir Kitabı, Bunda Hiçn Kitabı ve Erdeşir Babekan Kitabı'nda da bu sazın en az Eşkaniler döneminin sonlarında ve Sasaniler döneminde çalındığına dair işaretler görülmektedir. Tamburun Hire bölgesi aracılığı ile Araplara tanıtıldığı ve İslam'ın yayıldığı ilk yüzyılda Avrupalı ülkelere de tanıtıldığı söylenmektedir. Hire bölgesinde tambura olarak ün yapan bu müzik enstrümanı Yunanlar arasında Tampuros ismiyle ün yaptı ve oradan yayılmaya devam ederek Arnavutlar arasında tampura olarak tanındı. Rusya'dan Dombra, Sibirya ve Moğolistan'da Dombura, Doğu Rum İmparatorluğu'nda Bandura veya Pandura ve diğer Avrupa bölgelerinde de Pandura kelimesinin farklı versiyonları yaygınlaştı. Bu sazın Çin'deki ismi Tampula'dır. Bu isim de aynı Tampura'yı çağrıştırmaktadır.
İslami dönemde Abbasi hilafetinin ilk başlarına itibaren tambur sazının özel bir konumu oldu. Ebu Fereç İsfahani'nin yazdıkları eserlere göre bu saz türküler ve şiirlerin okunmasıyla uyumlu olsa da daha çok solo olarak çalınmıştır. Hicri Kameri 3. ve 4. yüzyıl tambur bilimi temel kaynaklarından biri de Ebu Nas Farabi'nin yazdığı El Musiki El Kebir isimli kitaptır. Farabi bu kitapta uzun bir bölümü tamburu tanıtmaya, tambur çalma bilgilerine ayırmıştır. Farabi bu kitabında döneminde yaygın olan iki tür tamburdan bahsetmiştir. Bu tamburların yapı, boyutlar, perde ve müzik incelikleri açısından farklı olduğunu anlatmıştır.
Yıl sonra ise Abdülkadir Maragai tambur ile ilgili eşsiz bilgiler sunan bir kitap yazdı. Onun yazdığına göre Tebrizlilerin çaldığı Şirvanlılar tamburu derin yarım armuz şeklinde tekneye sahip iki telli sazdır. Bu iki tel ise uygun mesafelerle birbirine bağlanmıştır. Günümüzde ise tambur sazı İran'ın her noktasında yaygındır. Ancak bu sazın merkezi Kermanşah, Kordestan ve Lorestan'ın kuzey bölgeleri sayılmaktadır.
Uzun saplı ve armut biçimli tekneleri olan tambur sazları mistik özelliklere sahip sazlar arasında yer almaktadır. Teknesi eski zamanlardan beri yaygın olarak tek parça tekne ve son yıllarda setar teknesini taklit eden birkaç parçadan yapılmaktadır. Bu enstrümanın uzunluğu 70 ila 80 santimetre arasındadır ve 3 teli vardır. Tambur sağ elin 4 parmağı ile mızrap kullanılmadan da çalınabilir. Sol elle çalındığında ise tar ve setar gibi sazlarda olduğu gibi çalınır.
Tambur enstrümanı farklı müziksel yönleri vardır. Her yönü ve müzik konumu için özel bir makamı vardır. Buna göre dua ve ibadet yönünü taşıyan makamları, destansı, efsanevi, romantik, mistik makamları, yaz törenlerinde çalınan havalar ve sevinç, karşılama ve mutluluk yönünü taşıyan makamlara değinmek mümkün. Ünlü tambur yapımcıları arasında başta Asur kökenli Nariman ve ardından Kermanşah kökenli Esedullah Gehvari'ye değinmek gerekir. Son yıllarda tamburun popülaritesinin artması ve yaygınlaşması nedeniyle diğer yapımcılar kendi tamburlarını kendilerine özel nüanslar ile yaptılar. Ancak yine de bu sanatkarların hiçbiri eski tambur çalma geleneğinden uzaklaşmadı.
Tambur musikisi melodik rotasyon, aralıklar, ezgiler ve düzene açısından oldukça zengin, kendine özgü bir kaliteye ve güzel makamlara sahip İran müziğinin en eski türlerinden biridir. Şimdi de tambur yapma ve çalma başkenti olarak adlandırılan Dalahu şehri İran'ın batısında yer alan güzel bir şehir. Dalahu şehri Kermanşah eyaletinin şehirlerinden biri. Dalahu aslında pek çok kartal ve yeğin yaşadığı bir dağın adıdır. Kartalın Kürtçe'de dal olarak anıldığını ve bu dağın adının dal ve ahu kelimelerinin birleşiminden geldiğini bilmek dikkat çekmektedir. Ahu ise ceylan demektir.
Birçok orman ve serabı, bahar iklimi, sulu nehirler ve yüksek dağları ile Dalahu şehri, doğal güzellikleri ve Allah vergisi güzelliğiyle muhteşem tarihi geçmişi, iç ve dış samimi görünümüyle İran'ın batısının el değmemiş ve güzel bölgelerinden biridir. Sıcakkanlı halkının misafirperverliği, Kermanşah eyaletinin önemli turizm merkezlerinden biri olan bu bölgenin her yıl çok sayıda turisti ağırlamasına neden olmuştur.
Arkeolojik araştırmalara ve incelemelere göre Dalahu'da yerleşimin geçmişi Orta Paleolitik çağa ve yaklaşık 30 bin yıl öncesine kadar uzanmakta. Bilindiği üzere yeryüzünün ilk sakinleri mağaraların ve kaya barınaklarında barınıp doğada avcılık yaptı ve av topladı. Bundan sonra yaklaşık 7 bin yıl öncesinde Kerant Ovası'nda bazı tarihi tepelerde Neolitik döneme ait köylerde erken tarım ve hayvancılığa dair kanıtlar görüldü. Bu da yaşam tarzı ve nüfus artışında bir değişikliğe işaret ediyor.
İpek yolu üzerinde antik dünyanın doğu ve batısı arasında bir iletişim yolu olarak yer alması, İran yaylasına açılan bir kapı olarak görülen Pata gibi önemli ve hayati bir boğaza hakim olmak, bölgeyi bu açıdan çok önemli bir konuma taşıdı. Özel coğrafi koşulları nedeniyle Dalahu zaman içerisinde savaşlar döneminde de saldırganlarına karşı koymak ve bu toprakları savunanlar arasında önemli bir merkez haline geldi. Bölge halkının aşiretler ve farklı gruplar ile bir araya gelerek 1. Dünya Savaşı'nda yabancılara karşı destansı kahramanlık göstermesi ve de kutsal savunma yıllarında 315 şehit ve 480 kadar gazi vermesi ve bu bölgenin nasıl bir savunma setti olduğunu açıkça ispat etmektedir. İran takviminde ise 31 tir tarihi ise Dalahu yakında bulunan Zerde köyünün kimyasal bombalanması dolayısıyla Dalahu Milli Günü olarak adlandırılmıştır.
Firdevsi, Mevlana, Menüşehri Damgani, Nizami Gencevi, Hafız, Bidal Dehlevi ve Vefa Kermanşahı gibi büyük Fars dili şairlerinin eserlerinde tamburdan defalarca bahsedilmiştir. Ancak günümüzde bu enstrümanın tanıtılmasında Kermanşah eyaletindeki yerli çalgıcıların yanı sıra son 20-30 yılda tanınmış müzisyenlerin özellikle de Şehram Naziri, Keyhosru Naziri, Ali Ekber Muradi ve diğer Kürt isimlerin rolü büyük oldu. Bu şarkıcılar ve müzisyenler İran'da ve sınır dışında konserler düzenleyerek farklı eserleriyle tamburu dünyaya tanıttılar. Son olarak Dalahu'nun ulusal tambur şehri olarak kayda alınması ülkenin batısı ve Kermanşah eyaleti için büyük bir onur kaynağı olmuştur. Bu şehrin ve bu enstrümanın uluslararası yaratıcı sanat ve müzik şehri unvanıyla küresel tescili için çalışmalar da başlamıştır.
Değerli dinleyiciler, Dalahu'nun tambur sazı şehri olarak İran Milli Eserler Listesi'ne alınması üzerine hazırladığımız sohbetimizi dinlediniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Sağlık Bülteni.
Muhterem dinleyiciler, Sağlık Büyüten isimli dizi sohbetimizin 55. bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde geçen bölümlerin devamında olduğu gibi sinir ve beyin hastalıkları üzerinde duracağız.
Sağlık Büyüten isimli dizi sohbetimizde sizi çeşitli hastalıklar, bu hastalıkları önleme ve tedavi etme yöntemleri, ayrıca beslenme ve egzersizin sağlığın sağlanmasındaki önemi hakkında bilgilendirmeye çalışıyoruz. Bu programda verilen bilgiler sevdiklerinizin farkındalığını artırmak amaçlıdır ve bu tıbbi incelemelerin ve tavsiyelerin de yerini alamaz.
Beyin ve sinirler insan vücudunun en hassas parçalarından sayılırlar. Bu iki önemli organ özel sorunlar yaşayabilirler. Bu sorunlar diğer organlardan etkilenerek ortaya çıkabilir. Sinir sistemi uzmanları birçok beyin içi hastalığının kişilerin ruhsal durumlarından ve koşullarından kaynaklandığını düşünüyor. Bu hastalıkların geniş bir yelpazeyi kapsamasından dolayı her bölümde farklı farklı hastalıklar, sebepleri ve tedavi yöntemleri üzerinde duracağız.
Sisli beyin olarak belirlenen beyin hastalığı, endüstriyel yaşamın bizim beynimiz üzerinde sebebiyet verdiği bir akıl arızasıdır. Devamlı yorgun, dikkatsiz ve dağınık olarak hissediyorsanız, yani sade bir dille söylemek gerekirse, açıklanmayan tavırsal değişiklikler yaşıyorsanız belki de sisli beyin sorunu yaşamış olabilirsiniz. Bunun bir tür sisli beyin sorunu olduğu söylenebilir. Maalesef günümüzde hazır yemeklerin genetik olarak değiştirilmiş ve işlenmiş gıdaların tüketilmesinden dolayı, ayrıca uygun olmayan faaliyetler yüzünden beyin sağlığı tehdit altındadır.
İnsanların birçoğu besleyici ve zengin gıda kaynaklarından yoksundur. Ayrıca aşırı karbonhidrat tüketimi, uykusuzluk ve yüksek stres oranına maruz kalmaktan rahatsızdırlar. İnsanın beyni ise sağlıklı kalmak için belli miktarda vitamin, mineral, amino asit, temel yağ asitleri ve glukoza ihtiyacı vardır. Bunların çoğunu ise bileşik karbonhidratlardan elde etmemiz mümkün. Bunlara ilaveten beyin sağlıklı kalmak için dinlenmeye ihtiyacı vardır.
Sisli beyin uyku bozukluğu, beslenme şekli, hormonlar, hastalıklar, özellikle de ruhsal ve zihinsel hastalıklar, depresyon, Alzheimer ve diğer demans hastalıklarından kaynaklanabilir. Sisli beyin belirtilerinden yola çıkarak ortaya atılan kimi teorilere göre iltihaplanmış moleküllerin artması, özellikle de adipotisokin ve hismatinlerin artması aktif mikrogliayı aktifleştirir. Aktif mikrogliya genellikle otizm ve diğer zihinsel ve ruhsal hastalıklar yaşayan çocuklarda görülüyor. Ayrıca görünen o ki aktif mikrogliya kortikotropin sağlayıcı hormonlar ile de bağlantılıdır. Çünkü birçok ruhsal sorun bu hormonla ilgilidir. Ayrıca kimi antidepresif, tetikleyici, hipnotik ve psikodelik karşıtı tansiyon ilacının da sisli beyin sorununa yol açabileceği söylenmektedir. Kimi araştırmacılara göre bu ilaçların birçoğu beyin iltihaplanması seviyesini artırır ve hormonların performansını da etkiler.
Beyinleri sisli insanlar genellikle zihinsel muğlaklık, huzursuzluk, karamsarlık ve motivasyon eksikliği gibi rahatsızlıklar yaşar. Sisli bir beyin sizin motivasyonunuzu, canlılığınızı ve mutluluğunuzu kolayca yok edebilirken muhtemelen anksiyete ve depresyon gibi semptomları da artırabilir. Kronik yorgunluk sendromu, sinirlilik, konsantrasyon güçlüğü, baş ağrısı, unutkanlık ve bilgiyi hatırlamada güçlük, düşük motivasyon, umutsuzluk veya hafif depresyon duyguları, anksiyete, kafa karışıklığı ve uyku bozuklukları dahil olmak üzere enerji eksikliği veya yorgunluk da bu durumun yan etkilerinden olabilir. Ayrıca gece uykusu bozuklukları veya uykusuzluk ve yorucu fiziksel aktiviteleri yapmamada sisli bir beyin belirtilerinden olabilir.
Sisli beyin sorununu tedavi etmeye yardımcı olabilecek doğal yöntemler arasında sağlıklı karbonhidratlar, tüketmenin yanı sıra şeker alımını kontrol etmek, daha iyi beyin işlevi için gün boyunca yeterli yiyecek yemek ve diyetinizde yeterli protein ve sağlıklı yağ tüketmek yer alıyor. Diyet, stres yönetimi, yeterli uyku, yeterli egzersiz, hormonal dengesizlik durumunda hormon tedavisi ve herhangi bir alerji veya gıda alerjisinin tespiti ve tedavisi de bu durumu iyileştirebilir. Doktorunuz ayrıca sisli beyninizi iyileştirmeye yardımcı olmak için tamamlayıcı ve tetikleyici ilaçlar da reçete edilebilir. Ancak beynindeki ana hormonlar doğru şekilde üretilmezse takviyeler ve hatta tıbbi tedaviler de işe yaramayacaktır.
Beyin absesi de beyne zarar veren bir başka hastalıktır. Beyin hapselerine bir kafa yarası veya vücudun başka bir yerinde enfeksiyon yoluyla beyne giren mantarlar, virüsler veya bakteriler neden olur. Araştırmalara göre tüm beyin hapselerinin %20 ila 50'si vücudun diğer bölgelerindeki enfeksiyonlardan kaynaklanıyor. Kalp ve akciğer enfeksiyonları beyin hapselerinin en yaygın nedenleridir. Ancak beyin hapseleri kulak enfeksiyonundan, sinüsten hatta dişteki hapseden başlayabilir. Beyin hapseniz varsa herhangi bir beyin hasarının oluşmasını önlemek için doğru tedavi almak hedefiyle hemen bir uzmana görünün.
Neredeyse herkes beyin absesine yakalanabilir ancak bazı insanlar diğerlerinden daha yüksek risk altındadır. Beyin absesi gelişme riskini artıran bazı hastalıklar, bozukluklar ve komplikasyonlar arasında AIDS, kanser ve diğer kronik hastalıklar nedeniyle zayıflanmış bağışıklık sistemi, doğuştan kalp hastalığı, şiddetli kafa travması, menenjit ve bağışıklık sistemini baskılayan ve baltalayan ilaçlardır. Kemoterapide kullanılan ilaçlar veya kronik sinüslerin veya orta kulağın kronik enfeksiyonu da bu hasarın ortaya çıkmasında önemli rol oynuyor. Ayrıca doğum sırası sorunlarına da enfeksiyonların dişe, bağırsağa ve sonuçta beyne yayılmasına neden olabilir. Bu doğuş sorunlarından biri de fallot tetralojisidir.
Bu kalp sorunu ve komplikasyonun semptomları genellikle birkaç hafta içinde yavaş yavaş gelişir. Ancak bazen aniden ortaya çıkabilir. Kafa karışıklığı, yanıt verme zorlukları ve tepki gösterme zayıflığı, konuşmada güçlük, duygularda zayıflık, kas kaybına bağlı hareket azalması, görme değişiklikleri, kişilik veya davranışta değişiklikler, kusma, ateş ve titreme gibi zihinsel işlev değişiklikleri dikkat edilmesi gereken işaretlerdir. Bebeklerde ve küçük çocuklarda beyin absesinin birçok semptomu da benzerdir. Bununla birlikte çocuk beyin absesinin başka semptomları da görülebilir. Böylece bebeğin başının üstündeki fontanel adı verilen yumuşak alan şişmiş veya çıkıntılı olabilir. Zıplama, kusma, yüksek sesle veya gür sesle ağlama, uzuvlarda ve organlarda spazmlar bir çocukta beyin absesinin diğer belirtileridir.
Doktor beyin abselerine teşhis etmek için bilgisayar yardımlı tarama, MR ve bazı durumlarda lomber fonksiyonlar veya omurilik fonksiyonları önerebilir. Beyin absesi ciddi bir tıbbi durum olduğundan beyindeki şişliğin basıncının kan akışını azaltabileceğinden ve sonunda kalıcı beyin hasarına yol açabileceğinden hasta muhakkak hastaneye kaldırılmalıdır.
İlaç tedavisi, komplikasyon riskini azaltmak için genellikle kesin tanıdan önce başlatılır. Abse beyin içinde veya 2,5 cm veya daha az derinlikte ise antibiyotiklerle tedavi edilmesi muhtemeldir. Herhangi bir temel enfeksiyonu tedavi etmek için antibiyotikler kullanılır. Genellikle çeşitli bakterileri öldürmek için çok çeşitli antibiyotikler reçete edilir.
Beyin absesi 2 cm'den büyükse genellikle abseden irinin boşaltılması gerekiyor. Bununla birlikte ameliyattan sonra hala bir antibiyotik tedavisi gereklidir. Bir abse beyin basıncında tehlikeli bir atışa neden olduğunda çok ağır vakalarda ameliyat yapılmalıdır. Beyin absesinin kafatasının içinde yırtılma riski altında olduğu veya beyin absesinin bazen bakteriler tarafından üretilen gazları içerdiği durumlarda doktorunuz en iyi seçenek olarak ameliyatı önerebilir.
Beyin absesini tedavi etmek için beyin aspirasyon ve kraniotomi olmak üzere iki cerrahi yönteme başvurulabilir. Beyin drenajı yönetiminde ise absenin yerini belirlemek, ardından kafatasında küçük bir delik açmak için bir bilgisayar yardımcı taraması yapılır. Ardından irin boşaltılır ve delik kapatılır. Aspirasyon yöntemi ise yaklaşık 1 saat sürer. Açık aspirasyon ve eksizyon genellikle kraniotomi adı verilen bir ameliyatta yapılır.
Beyin absesi ciddi bir tıbbi durumudur ve önlenmesi çok önemlidir. Böylece enfeksiyona ve beyin absesine yol açabilecek herhangi bir durumu kontrol etmek zaruridir. Beyin absesinin ilk belirtisinde bir doktora hemen görünmek gerekiyor. Herhangi bir kalp probleminiz varsa, herhangi bir dış veya ürolojik sorununuz varsa doktorunuzla konuşmayı ihmal etmeyin. Doktorunuz önce sizin için bir antibiyotik yazabilir. Bu beyninize yayılabilecek enfeksiyon riskini de azaltır.
Değerli dinleyiciler, Sağlık Bülteni isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Değerli dinleyiciler, İslami yaşam tarzında anahtar değerinde ince noktaları sizlerle paylaştığımız Yaşamın Anahtarları başlıklı kısa sohbetimizin bir başka bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Sıla-i Rahim dini bir görev ve ahlaki açıdan bir nevi edeptir. Sıla-i Rahim'de akrabalarla bağları güçlendirmenin sadece iyi ve mümin akrabalara özel olmadığı, bu görevin ahlaki ve ilahi geniş kapsamlı bir görev olduğu belirtilmelidir. Nitekim hatta ebeveyn ve diğer akrabalar müminlerden olmasa bile onlara saygı duymak ve yardımcı olmak ve ihtiyaçlarını karşılamak gereklidir. Bir gün adamın biri Resulullah'ın huzuruna çıktı ve şöyle arz etti. Ya Resulallah, benim öyle akrabalarım var ki bana zulmetmekten, hakaret etmekten, benle ilişkilerini kesmekten başka bir şey yaptıkları yok. Acaba onları bırakabilir miyim? Allah Resulü şöyle karşılık verdi. O zaman Allah hepinizi bırakır. Adam, o zaman ne yapmam gerekir diye sordu. Resulullah şöyle buyurdu. Senle ilişkisini kesenlerle yeniden ilişki kur. Ve seni mağdur edenle iyilikte bulun. Ve sana zulmedeni affet. Eğer böyle yaparsan Allah seni onlara karşı korur. Evet değerli dinleyicilerimiz, İslami yaşam tarzında anahtar değerinde ince noktaları sizlerle paylaştığımız Yaşamın Anahtarları başlıklı kısa sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler ise Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.